Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 22 Şubat 2022 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dün akşamdan bu yana çok seri gelişmeler var. Haberleri sizin için derlemeye çalıştım. Dün akşamdan beri açıkçası Rusya'da parlamento Komünist Partisi'nin teklifiyle Ukrayna'da 2014'te tek taraflı bağımsızlık ilan eden iki cumhuriyetin Rusya tarafından, Rusya Federasyonu tarafından tanınması kararı almıştı daha önce. Ancak 8 yıldır Rusya Federasyonu bu kararı uygulamaya geçirmiyordu. Fakat son aylarda benim de size aktardığım gelişmeler üzerine dün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı oldu ve Putin'in akşam aldığı karar küresel gündeme bomba gibi düştü dememiz gerekiyor. Pek çok tartışma, pek çok açıklama, pek çok tepki var. Aktaracağım birazdan sizlere. Bugün de tabii devam ediyor haberlerin yoğunluğu. Programın ikinci yarısında da Rusya'yı çok iyi bilen hem serbest gazeteci diyelim, Ajans Kırım'ın editörü, hem de Kırım Vakfı'nın önde gelenlerinden Vasfi Sel'le konuşacağız. 2014'ten bu yana çok önemli gelişmeler tabii yaşandı ama asıl Ukrayna ve ayrılıkçı iki cumhuriyetle ilgili geçtiğimiz sene Biden yönetiminin iş başına gelmesiyle 2014'te dondurulmuş olan Minsk anlaşmalarıyla dondurulmuş olan gerilim arttı ve sonunda işte Rusya'nın sınırlarında çembere alınmaya karşı Amerika ile NATO ile görüşmeye çalışması, öneriler derken herhangi bir yanıt da verilmedi bunlara. Oturup konuşabilecek somut yanıtlar verilmedi ve buralara iş vardı. Gerçekten tabii küresel mimariyi etkileme potansiyeli bulunan gelişmeler bunlar. Birazdan aktaracağım ve sonra Vasfi Sel'le konuşacağız. Tepkilerle birlikte bugün gündemin ağırlıklı bir kısmını oluşturuyor diyebiliriz. Hepsini özetlemeye çalışacağım sizlere ve daha sonra da değerlendirmeyi alacağız. Bunun dışında Covid-19 kısıtlamaları İngiltere'de kaldırılıyor artık. Öyle gözüküyor. Oraya gidiyoruz. Aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde yaptığı açıklamalar var. Özellikle Afrika ile yeni ekonomik ilişkiler geliştirme bağlamında. Bu Ukrayna meselesiyle ilgili de o Afrika'dan açıklamalar yaptığını söylemek lazım. Orta Doğu'da da İran'ın Katar'la dikkat çekici bir anlaşması var. Onları da aktarmaya çalışacağım sürem el verdiği müddetçe sizlere. Başlamadan tabii frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bizi bu link, frekanslardan dinleyebilirsiniz efendim. Kaçıranlar YouTube kanalından, kaçıranlar pop-up'tan ya da Spotify'dan bizi dinleyebilirler. Ayrıca YouTube kanalının linkini de bakıyorum, arkadaşlarım yollamışlar mı? Galiba yollamamışlar henüz tweet'i. Ben farklı bir biçimde yollayacağım. Oradan da linke tıklarsanız eğer bizi rahatlıkla YouTube kanalı üzerinden de izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, dün gündeme bomba gibi düştü, küresel gündeme. Adeta dünyada başka bir şey konuşulmadı desek yeridir, en azından uluslararası ilişkiler bağlamında. Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin tasarısı kabul edilmişti daha önce Moskova'da. Fakat hükümet biraz daha temkinli yaklaşıyordu bu tasarıya. Minsk anlaşmalarının 8 senedir tabii uygulandığı söylenemez, tam aksi, hatta Ukrayna yönetimi bu anlaşmaları uygulamayı alenen reddettiğini açıklamıştı. Daha sonra karşılıklı sınırda askeri gerilim, Rusya'nın tatbikatları, Ukrayna'nın Ukrayna tarafında Donbas'ın yine asker yığılması, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya hariç pek çok ülkenin Ukrayna'yı silah deposuna çevirmesi ve son geçtiğimiz hafta sonu Donetsk ve Lugansk'tan yansıyan manzaralar, bir harekat olasılığı, Rusya Federasyonu'nun meseleyi NATO'nun bir teviye genişlemesi olarak okuması ve Ukrayna'nın da bir çeşit atlama tahtasına çevrildiği itirazlarıyla güvenlik garantileri anlaşması talep etmesi ABD ve NATO'dan, bunlara verilen yanıtlar, temel taleplerin hiçbirinin karşılanmıyor olması işleri değiştirdi. Efendim, dün Güvenlik Konseyi toplantısı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde yapıldı, toplandı ve açık yapıldı. Çok dikkat çekici, tarihi bir toplantı diyebiliriz. Tek tek konuşmalarda geçtiğimiz hafta Sergey Lavrov Amerika'nın sunduğu öneriler üzerinden müzakere kapısının açık olduğunu söylemişti. Ama artık bu hafta gelinen noktada, yanılmıyorsam sahada özellikle Ukrayna tarafında daha kontrol dışı ulusal muhafızlara monte edilmiş neonazizmi benimsemiş banderist grupların varlığı, sabotajlar ve hatta Rusya sınırlarının aşıldığına işaret eden Rusya tarafının açıkladığı, yayınladığı görüntüler, bunlar işleri değiştirdi. Ve Minsk anlaşmalarının uygulanmayacağı ve Ukrayna içerisinde bir çözüm bulunamayacağından hareketle 2014'te zaten bölünmüş, tek taraflı bağımsızlık ilanlarıyla bölünmüş Donbas'ta, Donbas'ın belli parçaları diyelim, Donbas daha geniş bir bölge, oluşmuş olan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı geldi. Vladimir Putin önce Güvenlik Konseyi üyelerini dinledi. Bunları açık açık Sergey Shoigu, Savunma Bakanı, İstihbarat Direktörü Narushkin, Patrushev, hepsi kanaatlerini beyan ettiler. Tabii Donbas'tan tahliyeleri dün aktarmıştım size. Ukrayna ordusundan yapılan saldırıların Donetsk ve Lugansk'taki yönetimlerin sivil halkı tahliyesine sebebiyet vermesi, yaklaşık 60-70 bin civarında sivilin aktarıldığı Rostov bölgesine görüntüler de gelmişti. Şimdi tabii bu toplantıdan birkaç saat sonra Putin'in açıklaması geldi. Durumun Donbas'ta çok acil ve kritik olduğunu söyledi. Pushilin ve Pasechnik, Donetsk ve Lugansk oradaki yapıların liderleri, halk cumhuriyetlerinin liderleri işbirliği karşılıklı yardımlaşma anlaşmalarına imza attılar ve Putin'in açıklaması geldi. Çok kapsamlı bir açıklama bu. Tarihsel atıflar da yer alıyor. Doğru düzgün çeviri bulup okumakta fayda var açıkçası, ama genel olarak ben özetlemem gerekirse size, Ukrayna'da yaşayan milyonlarca insan, tüm nesillerin bilinci, tarihsel hafızası Kiev'deki yönetim tarafından çarpıtıldı diyor. 2014'teki darbeye atıf yapıyor. Amerikan destekli Odessa'da insanların canlı canlı yakılması, aslında Ruslar ve Ukraynalıların ne kadar yakın olduklarını, akraba oldukları, yakın akraba olduklarını biliyoruz. Buradan tarihsel atıflarla ve Bolşeviklerle ilgili, Lenin'le ilgili aslında daha önceden bildiğimiz eleştirileri tekrarladı. Ukrayna diye bir ulus devlet yapısı işte 1990'ların başlarında başlıyor. Ondan öncesinde İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu, tabii Lenin'in aynı zamanda Lenin'in devlet inşası ilkelerine yönelik eleştirileri de vardı. O da çok eleştiri aldı bu Putin'in, ama bunlar bildiğimiz daha önceki eleştiriler. Bunun hata, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötü olduğunu söyledi. Sovyet Ukrayna'sının Bolşevikler tarafından yaratıldığını ve bugünkü problemlerin de nedeninin bu olduğunu söyledi. Putin'in analizi bu şekildeydi. Dekomünizasyon demek lazım. Ne demek? Evet. Tarihsel referansla işte tabii Stalinizm üzerinden okunduğunu unutmamak lazım Rusya'da bu meselenin. Bu politikaları adeta ironik bir biçimde Ukraynalı Nazilerin Sovyet mirasını ortadan kaldırmaları, onun yerine caddelere, sokaklara, anıtlara, her yere banderistlerin, yani Nazilerin isimlerinin verilmesinden hareketle biraz bana açıkçası ironik geldi. Gerçek bu komünizasyon Bunu biz Rusya'da yaptık, yani destalinizasyonu biz Rusya'da yaptık, bizden asıl görsünler diye anlatılabilecek, ifade edilebilecek bir açıklaması da oldu burada. Rusya'nın egemenlik ve ulusal çıkarlarından hareket ettiklerini söyledi. Ukrayna'nın Rusya'nın NATO ve ABD'nin sürekli çembere aldığı bir ülke olduğunu söyledi. Baş düşman olarak Rusya'yı ilan ettiklerini ve Ukrayna'yı da bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istediklerini söyledi. Kan akmanın sorumlusu Kiev rejimi olacaktır dedi. 4 milyon insan orada. Tabii Ukraynalıların bir Rus düşmanlığı var tarihsel olarak. Buna atıf yaptı. Şu an Kiev'deki rejimin 2014'teki darbenin sonucunda kurulduğunu söyledi. Milliyetçiler bağımsız bir Ukrayna'nın fethinin katkılarını kendilerine atfediyor dedi. Ama Donbas'taki insanların bu darbeyi kabul etmediklerini söyledi. Devlet seviyesine yükseltilen, devletin bizatihi halka saçtığı ideoloji olarak milliyetçilik eğilimine, mağara milliyetçiliği ifadesini kullanıyor. Agresif milliyetçiliğe ve neonazizme karşı koydukları için Donbas'ta Rusça konuşan nüfusun soykırıma maruz kaldığı tespiti yaptı. Bu trajedi daha ne kadar sürebilir dedi. Yani hem Rusya'nın Amerika ve NATO'nun genişlemesi karşısında kendi güvenliği gerekse de Donbas'taki duruma atıf yaptı. Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulamayı defalarca reddettiğini söyledi. Çatışmayı çözmek için bu anlaşmaya ilgi duymadıklarını, şimdi de bir yıldırım savaşı organize etmeye çalıştıklarını söyledi. Ukrayna'nın NATO'ya girmesine kendi bakışlarını dile getirdi. Daha önce de Amerika'nın Ukrayna ve Gürcistan'ı kullandığını söyledi. Ve bütün bunlardan yola çıkarak Ukrayna anayasasında aynı şekilde tabii aslında yabancı askerlerin üstlenmesinin men edildiğini ama bunun çoktan delindiğini ve Kiev'in NATO'ya katılma arzularını da dile getirdiğini söyledi. Çok uzun bir konuşma tabii, ben çok özet geçiyorum size. Rusya'ya karşı bir askeri eylem organize edilmenin amaçlandığını söyledi, sürekli silah yıldığını söyledi ve buradan yola çıkarak da böyle bir karar almak durumunda kaldıklarını, kendilerinin Minsk anlaşmasının uygulanmasını sağlayamadıklarını, Batılıların da bunu uygulatmadığını söyledi. Şimdi bu anlaşmanın içeriğinde ne var? Beraber korunması sınırların, askeri altyapının ortak kullanımı var. 10 yıl için geçerli olacak. Bu bir ilhak olmadığını öncelikle söyleyelim. Şu an için ilhak diye bir durum yok. Aslında Gürcistan-Osetya vakasında da eski Sovyetler Birliği'nden kalma donmuş çatışma bölgesi olarak benzer gelişmelerde 2008'de yaşanmış idi. Putin barış gücü operasyonları talimatı verdi şimdi. Tabii burada sıkıntılı olan nereler için geçerli olacak? Bugünkü Donetsk ve Lugansk sınırlarıyla mı sınırlı kalacak? Barış güçleri Ukrayna tarafından bir saldırı olursa olay büyüyecek mi? Herkesin aklındaki sorular bunlar. Halk Donetsk'ten manzaralar yansıdı dün akşam. Kutlamalar vardı ve tabii Taganrog bölgesine tahliye edilen sivillerin de kutlamaları bir kısım yansıdı. Şimdi tepkilere baktığımız zaman tabii farklı tepkiler ve Batı dünyasında başta olmak üzere aslında bütün dünyadan bu tanımanın, Lugansk ve Donetsk'in tanınmasının kabul edilmeyeceğine kolay kolay işaret eden tepkiler var. Ama Rusya'nın daha müttefik gördüğü ülkelerden de açıklamalar geldi. Önce ondan başlayayım. Öncelikle Rusya Dışişleri Bakanı Faysal Miktat destek verdiklerini duyurdu. Devlet Başkanlığından bugün bir açıklama geldi. Suriye'den diplomatik ilişkiler kurmaya Donetsk ve Lugansk'la hazır oldukları yönünde karşılıklı çıkar, saygı çerçevesinde ilişkileri güçlendirme vurgusu vardı. Dün akşam Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın da tanıma hazırlığında olduğu yolunda haberler geldi. Ben doğrulayacak bir şeye rastlamadım. O yüzden temkinliyim ama Daniel Ortega'nın bu konuda açıklaması var. Rusya'nın bölgesel güvenlik peşinde olduğunu, bu tanımanın karşılıklı anlayış oluşturulmasına faydalı olabileceği değerlendirmesi. İran'da bütün bu durumların, Ukrayna ve Donbas'la ilgili gelişmelerin asıl sorumlusunun Batı olduğu, NATO'nun provokasyonlarının buraya işi getirdiği analizi var şimdilik. Abaze ve Güney Ossetya liderlerinden onlar da Gürcistan'la birlikte yaşamak istememişlerdi Sovyetler Birliği çöktükten sonra. Ve Gürcistan tarafının saldırısı üzerine Rusya barış güçleri ile bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Hatırlayalım. Haklı bir karar olarak değerlendiriyorlar. Abazya lideri Bjaniya bir açıklama yaptı. Tebrik telegrafı göndermiş. Güney Ossetya lideri de aynı. Güney Ossetya Başkanlık Dairesi'nden yine Rusya'nın inanılmaz bir sabır ve ihtiyat gösterip aklı selimin üstün gelip Minsk anlaşmaları çerçevesinde ulusal barış yolunun seçilmesini umduğu ancak Kiev'in 8 yıldır böyle bir adım atmadığı ifadeleri geçiyor başkanlık açıklamasında. Peki Ukrayna tarafında neler oluyor? Oldu. Devlet Başkanı Zelenski dün akşam Joe Biden'la Amerikan Başkanı'yla hemen ona danışıyor zaten her konuda. Telefonda görüştüler. Sınırları sonra da bir açıklama yaptı. Yalnız galiba bu canlı olmadı. Benim anladığım kadarıyla video kaydedilmiş önceden. Sosyal medyada düzeltme yapanlardan bölgeyi bilip onlardan anladığım kadarıyla iddia olarak sunayım bunu. Ukrayna'nın sınırları olduğu gibi kalacak dediği bu karar Rusya'nın Minsk anlaşmasından tamamen çekilmesi anlamına geliyor dedi. Tabii Minsk anlaşması son tahlilde Rusya'yı bağlamıyor asıl uygulaması gereken Ukrayna ama Zelenski açıkça anlaşmayı uygulamayacaklarını da söylemişti. Fakat şimdi kendisi Minsk anlaşmasına atıf yaptı. Normandiya formatında alınmış kararı göz ardı etmek anlamına gelir dedi. Artık yani atı alan Üsküdar'ı geçti diyeceğim var kendisine. Barış çabaları baltalıyor dedi. 2014'ten beri var olan askeri varlığını Rusya meşru hale getirmiş olacak dedi. Askeri varlığı Rusya'nın yok tabii orada ama böyle bir şey söylemiş. Ortaklardan net adım bekliyoruz dedi. Bugün de artık Kiev Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor diye açıklaması var. Biden kararı kınadı beklendiği gibi telefon görüşmesi sonrası yazılı açıklamayla ve hemen önce iki cumhuriyete Donetsk ve Lugansk'a yaptırım kararı Beyaz Saray'dan geldi. Her türlü ticari ekonomik ilişki var mıydı zaten ondan emin değilim. Dolayısıyla bu açıklamanın ederini de çözemedim. Ayrıca Amerika savaş boyutları büyüyebilir diye Kiev'den Lviv'e taşımıştı. Daha böyle hani Polonya tarafları diyelim. Ukrayna'nın farklı bir yapısı var. Altını çizmek gerekiyor. Lviv daha batısında. Oradan Polonya'ya çekmişti. Hatta işte askeri seferberlik Polonya'da da gerçekleşmişti. Tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz dedi. Anthony Blinken yaptı açıklamayı. Blinken enteresan bir biçimde Rusya'nın Minsk anlaşmaları taahhütlerini tamamen reddettiğini gösteriyor dedi. Kendileri de kabul etmedi bu anlaşmalara. Hatta şöyle cümlesi var. Dünyada tehdit ve kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir devleti tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü var dedi. Çok ilginç. Yani Amerika'nın bugüne kadar yaptıklarını anladığım kadarıyla hiç saymıyor ya da belki de kurallar temelli düzen böyle bir şey olabilir tabii. Egemenlik toprak bütünlüğüne açık saldırıdır. Amerika egemenlik ve toprak bütünlüğü kavramlarını hatırladı. Suriye'de neden var olduğunu, devlet sınırlarını bozmama yükümlülüğünün ne olduğunu kendisine pek soran olmamış anladığım kadarıyla. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı NATO'nun önemli ortağı Ukrayna diye açıklama yaptı. Mark Milley yaptı açıklamayı. Barış istikrarının korunması kritik rol. Ama tabii Amerikalılar asker falan göndermeyeceğiz diyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'yı yem etmiş gibi bir halleri var Minsk'i uygulatmayarak. NATO kınadı. Stoltenberg o da yine Minsk anlaşmalarına atıf yaptı. Ben anlayamadım niye Minsk anlaşmaları. Zaten Kiev Minsk anlaşmalarını uygulamıyor ki yani atıf yapmanın ne manası var. İlginç bir biçimde tersine çevirdiler. Tabii hareketlenme, Avrupa Birliği toplantıları, görüşmeler, Biden, Macron, Schulz görüştüler. Atılacak adımlar koordine edildi. Putin kınandı. Almanya'dan en dikkat çekici açıklama Kuzey Akım 2 tescillenmesi sürecini durdurduklarını duyurdu. Almanya şansölyesi İrlandalı mevkidaşıyla görüşmesi sırasında. Hattın durdurulması bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağına dair net sinyal dedi. Rusya'nın dünyada desteği olmadığını söyledi. Zelenski'ye saygısını dile getirmekle birlikte Kiev'e silah desteği vermeme tutumunda bir değişiklik olmadığını da Almanya şansölyesi dile getirdi. Ama mali yardım yapacağız dedi. Zaten Ukrayna böyle bağımlı bir ülke haline gelmiş durumda ekonomik olarak. Onu epeydir böyle. Alman Federal Şebeke Ajansı bu arada Kuzey Akım Hattı'nın operatör şirketinin sertifikasyonunun yeniden başlatılması prosedüründe bir tahmin ve değişiklik olmadığı yolunda bir açıklama yapmış. Çözemedim doğrusu, çünkü siyasi kararı vermiş gibi gözüküyorlar ama hepimiz bekleyip göreceğiz. Boris Johnson uluslararası hukukun ihlali, Avusturya aynı şekilde kınaması var. Polonya hemen yaptırım uygulayalım diyor Polonya Devlet Başkanı. O bölgede en baş Rus düşmanı olan, Rusya düşmanı olan ülke Polonya zaten biliyoruz. Fransa yaptırımlardan bahsediyor. İtalya'nın tonu daha düşük. Diplomatik çözüm arayışında ciddi engel gibi biraz idare ediyor. Belçika da aynı şekilde Rusya ile iletişim kanalları açık tutulmalı diye. Dışişleri Bakanı Sophie Wilms'ten açıklama gelmiş efendim. Bakıyorum başka. Türkiye tabii. Türkiye en önce kınayan ülkelerden birisi oldu. Dışişleri Bakanlığı Donetsk ve Lugansk'ın tanınması kararının Rusya tarafından kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz diye net bir açıklama yaptı. Sağduyu uluslararası hukuka riayet çağrısı yaptı. Tabii uluslararası hukuk dediğimiz zaman artık Amerika sağ olsun çok karmaşık bir hale geldi böyle. Suriye'de herkes, Suriye topraklarında egemenlik, bağımsızlık falan çeşitli gerekçelerle herkes bir gerekçe buluyor son tahlilde. Gerekçe aramak isterseniz yani her yerde bulursunuz zaten. Ama 30 yılda geldiği nokta burası. Şimdi siz aynısını kendiniz yaptığınız zaman başkalarına uluslararası hukuk dediğiniz zaman bir tuhaf oluyor açıkçası. Enteresan bir çifte standart artık göze batıyor. Hep göze batıyordu ama daha fazla batıyor. Türk vatandaşlarına bulunduğunuz bölgelerden, doğu bölgelerinden ayrılın kararı var. Bugün bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo'dan Senegal'e giderken uçakta açıklamaları yansıdı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez değerlendiriyoruz dedi. Ve ayrıca başka açıklamaları da var. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına atıf yapıyor. Karadeniz'le ilgili vurguları var Cumhurbaşkanı'nın tabii. Karadeniz bölgesinde Karadeniz ülkesi Türkiye tedbir paketi oluşturulması şart. Efendim bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla devam etmeliyiz dedi. Neyi kastediyor Karadeniz'de? Türkiye hangi yükümlülükleri üstlenecek? Onu sormamışlar galiba. Onun yanıtı yok. Evet, başka yani Sırbistan kaygılı tabii. Balkanlara yansıması olur gibi bakıyorlar. Güney Kore egemenliğe saygı duyulmalı var. Efendim Japonya'dan kınama var. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye saatiyle sabaha karşı işte 5 gibi toplandı. Herkesin Rusya'yı eleştiren açıklamaları oldu burada. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasili Nabezya da açıklamalar yaptı. O da savaşın önüne geçmeye çağırdı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni. ABD ve müttefikleri silah yığdı, diplomatik çözüm arayışlarını baltaladılar, Minsk Anlaşması'nı uygulamadılar. Rusya 8 yıldır adım atmıyordu, niye şimdi adım atıyor? Bu orada 4 milyon insan yaşıyor, kimse onlarla ilgilenmiyor. 2014'ten bu yana ayrılıkçılar diye küçümsüyorsunuz. Başka yerlerde öyle yapmıyorsunuz. Kadın, çoluk, çocuk 70 bin insan buraya geldi. Sonra neonazilerle ilgili Rusça'nın sınırlandırılması, orada Rusça konuşan nüfusun haklarının ellerinden alınması, bu konuda yasal çabaların görmezden gelinmesi ve topraklarını faşistlerden koruyanların anısını onurlandırmaya yönelik halkın başına iş gelmesi. Siz bunları görmezden geliyorsunuz. 2014'te zaten bağımsızlık ilan etmişlerdi. Biz yeni tanıdık diye bir açıklaması oldu BM Güvenlik Konseyi'nde. Hem tepkilerde en dikkat çekici olanlar herkesin dikkat kesildi. Tabii Çin. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken derhal Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi telefonla aramış gibi gözüküyor. Daha sonrasında Amerikan tarafından Çin'in Ukrayna'daki gelişmelerden endişelerini dile getirdiği yansıdı. Ama tabii Çinli kaynaklardan baktığımız zaman biraz daha farklı formüle ediliyor. Amerika'nın formüle ettiği gibi değil. 2014 yılında Rusya BM'de Kırım üzerinden Kırım tasarısını veto etmişti. Dünya sistemi bu şekilde çalışıyor ve Çin çekimser kalmıştı burada. Ve yaptırım kararına uymadı, hatta ticaret hacmi de Rusya'yla katlandı, neredeyse 3 katına çıktı. Şimdi bugün burada Rusya'nın, Çin'in verdiği mesaj, Rusya'nın Donbas'taki kaygılarının haklı olduğunun altının çizilmesi var. Minsk protokollerinin Kiev tarafından uygulanmaması var ve mevcut tablo bu şeklinde saptamaları var. Daha ileri bir saptama yok ama bu konuda Dışişleri Bakanı Wang Yi Münih Güvenlik Konferansı'nda herhangi bir ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğüne saygı gösterip korunması gerektiğini vurgulamış durumda. Bir yandan da tabii Rusya'nın güvenlik kaygılarının da doğru anlaşılması gerektiğini söyleyen bir Pekin var. Oradan tabii kendi Tayvan'ına da geliyor. Blinken'la telefon görüşmesinde de dikkat çekici mesajı. Üçüncü Dünya Savaşı çünkü spekülasyonları yapıldığı için Wang Yi, Antony Blinken'a Amerikalı yetkililer Çin ile uzun vadeli sert bir rekabeti savunuyor ki bunun Çin ile ABD arasında tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşmesi muhtemel diye bir uyarısı var. Çok dikkat çekici bu. En son Amerika'nın 100 milyon dolarlık anlaşması silah tedariki konusunda gelmişti. Bakalım buradan nereye varacak? Özellikle de 4 Şubat'ta Putin'le Xi Jinping'in imzaladıkları ortak bildiri düşünüldüğünde. Bugün itibariyle Ukrayna özetlersek Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirmeye aldı, hala kesilmiş değil. Bir yandan Agit Normandiya formatı ama yani Minsk anlaşmasını uygulamadıktan sonra BM onaylı neye yarar diyeceğim var şimdi yakınmanın. Donetsk ve Lugansk'taki parlamentolar, Rusya parlamentosunun alt ve üst kanadı bu işbirliği anlaşmasını, altını çiziyorum, ilhak değil bu, işbirliği savunma alanında bulunan işbirliği anlaşması hukuken böyle formüle edildi. Biz de bunu doğru aktarmak durumundayız. Yardımlaşma anlaşması onaylandı. Bir yandan da Donetsk'ten tabii ki seferberliğin devam ettiği açıklamaları var. Çünkü Ukrayna tarafından bir saldırı beklentisi var. Vazgeçmiş değil Ukrayna tarafı, daha önce ellerine planlar geçtiğini söylemişti. Kremlin açıklaması, dün barış güçleri Donetsk'e doğru yola çıkmıştı zaten. Daha ileri bir şey olur mu olmaz mı, herkesin dikkati buna çevrilmiş durumda. Malum Batı'da çok savaş senaryoları ortaya atıldı. Zaharova Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Donetsk ve Lugansk'ın tanınması kararının, Rusya tarafından alınan kararın duygusal bir karar olmadığını, gerçekçi bir karar olduğunu söylemiş. Diplomatik ilişkileri de kesmek istemiyoruz biz Kiev'le vurgusu yapıyor Rus Dışişleri. Sergey Lavrov'un açıklamalarında Antony Blinken'la Amerikalı mevkidaşıyla Moskova'nın müzakereye hazır olduğunu vurguladığını biliyoruz. Tabii Rus Dışişleri zaten Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından fiilen çekilmiş olduğunu sürekli anımsatıyor. Lavrov'un bugünkü açıklamalarında yine kimse 2014'ten sonra Ukrayna'da yaşayanların tamamını Kiev'in temsil ettiğini zaten söyleyemez. Seçimlerde onların zaten yeri yoktu vurgusu yapıyorlar. Zelenski için de Sergey Lavrov dengesiz biri, kendisinden her şey beklenecek dengesiz birisi, doğrudan ABD'nin küratörlerine bağımlı, dengesiz, kendi ayakları üzerinde duramayan bir kişi diye bir ifade kullanmış durumda. Evet, bir de işin tabii enerji piyasalarına, buna yarın bakmaya çalışacağım daha derinden. Brent petrol fiyatı 99 doları aştı. Tabii bütün bunlar dönüyor dolaşıyor. Böylesi Avrupa'da göçmen, enerji. Yani Minsk anlaşmaları üzerinden son dakikaya kadar ısrarla yapılan açıklamalar vardı. Kiev uygulasın anlaşmaları, Kiev uygulasın çözüm bulalım. NATO artık sık boğaz etmesin, etrafımıza asker yığmasın, genişlemesin. Açıklamaları vardı ama bunların hiçbirinin bir karşılığı olmadı. Sıfır. Elde edilen sıfırdı. Şimdi tabii ortaya böyle bir kriz çıktı. 99 doları aştı efendim. Bu konuda işte Kuzey Yakım 2 de durdurulduğu için enerji işleri çok tartışılacak. Putin Rusya'nın küresel pazarlara kesintisiz doğalgaz tedariğini sürdürme niyetinde olduğunu dile getirmiş gaz ihraç eden ülkeler forumunda. Katılımcılara yapmış bu açıklamaları. Bir de bugün tabii Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesi oldu. Orada özellikle Rusya Federasyonu'nun, Rusya Sovyet Anayasası'na göre çeper cumhuriyetler ayrılmıştı. Egemenliğini bu ülkelerin her zaman egemenliğini, bağımsızlığını desteklediğini ama Ukrayna'nın bir istisna olduğunu dile getirdi, söyledi. Bu ülkenin toprakları üçüncü ülkeler tarafından Rusya Federasyonu için tehdit oluşturmak adına kullanılıyor ifadesi bu oldu Rusya liderinin. Yani böyle olmasaydı sonuçta bu olmazdı şeklinde. Evet, böyle özetleyebiliriz. Gerçekten bundan sonra bu işler nereye evrilecek? Küresel düzene etkileri neler olacak? Hepsini takip etmeye çalışacağız. Eksende bizde. Dünyadan birkaç not aktarmak gerekirse aslında Türk dış politikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu var. Kongo'da daha çok ekonomi ve Afrikalılarla yakınlaşma, Türkiye'nin yakınlaşması temalı ve bir Afrika çıkartması diyebiliriz buna. Birlikte geleceği inşa etmek diye Cumhurbaşkanı telaffuz etti. Senegal'e de gitti. Türkiye'nin ekonomik altyapısından da tabii ki bahsetti. Ticaret hacminin artmasından bahsetti. Sömürgecilikle ilgili Cumhurbaşkanı'nın mesajları vardı. Türkiye'nin o sömürgeci geçmişin yerine Afrika'da, yani hep böyle dikkat etmek lazım tabii bunlara. Mesajları böyle, salgınla ilgili tabii yanında aşı götürdü Cumhurbaşkanı bu tur vesilesiyle. Bir de bir makale kaleme almış durumda. Senegal'de Afrika internet sitesine, Türkiye'nin Senegal'le ilişkileri 1960'lara uzanıyor. Herhalde onun adına kaleme aldılar. Türk firmaları yükselen Senegal planında aktif rol oynuyormuş efendim. Bunları aktarmışlar. Stadyum, altyapı projeleri vesaire, böyle dışarıda Afrika topraklarındaki fırsatlar, iş dünyasının fırsatları diyebiliriz aslında. Böyle bir çerçeve var. Buna da daha belki detaylı bakmak lazım Türkiye'nin Afrika açılımı bağlamında. Dikkat çekici Orta Doğu'dan not aldığım haber ise İran'ın bu karambolde herkesin dikkatleri Rusya, Amerika, NATO'dayken Katar'la 14 anlaşmaya imza atmışlığı. Katar emiri Temim Bin Hamed El Sani Doha'ya resmi ziyarette bulunan İbrahim Reisi, İran Cumhurbaşkanı'nı ağırladı ve orada özellikle Orta Doğu'daki yeni gelişmeler, biz de geçen hafta bakmaya çalıştık. Havacılık, ticaret, deniz seyri seferleri, görsel işitsel medya, vizelerin kaldırılması, enerji, kültür, eğitim. 14 işbirliği anlaşması çok dikkat çekici gerçekten. Tam da Viyana'da nükleer anlaşma hani olacak mı diye tartışmaların yapıldığı bir dönemde. Hatta İran'dan Avrupa'ya işte gaz ihtiyacı karşılanması gibi bir takım şeyler konuşulurken böyle bir Katar'la, Körfez bloğuyla böyle bir diyaloğa girilmesi, bu anlaşmaların yapılmasına da belki daha detaylı olarak bakmak gerektiğini söyleyebiliriz. Ama artık benim ikinci yarısına geçmem lazım programın. Evet, konuğumuz hattaymış zaten. Serbest gazeteci, yazar Vasfi Sel, Kırım Vakfı aynı zamanda başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınıza Vasfi Bey. Dün akşamdan beri hepimiz heyecanlı saatler geçirdik. Ne oluyor? Dünya nereye gidiyor? Yeni iç tehlikesi mi var? Herkes tabii farklı açılardan yaklaşıyor. Yani analizler doğal olarak böylesi bir sıcak bir konuda değişebiliyor. Fakat tabii şu tarihçide de almak lazım. Özellikle de Rusya Federasyonu'nun tanıma kararı Donetsk ve Lugansk'taki cumhuriyetleri 8 sene sonra geldi. Önce onu soracağım. Siz Kırım'ı da yakından biliyorsunuz. Rusya'yı da yakından bilen bir insansınız. Neden Rusya 8 sene sonra böyle bir adım attı diye sormak istiyorum öncelikle.
Evet, şöyle düşünebiliriz Ceyda Hanım. Rusya'nın uzun zamandır Donbas hususundaki politikası Donetsk ve Lugansk şehirleri üzerinden Kiev'i yönetmek üzerine bir politika stratejisi vardı. Bu politikayı sadece Rusya Federasyonu'nun politikası olarak da görmemek lazım. Çünkü Sovyetler Birliği'nin başlangıcından itibaren ta Lenin zamanında dahi Ukrayna'da Ukrayna'nın doğusundaki sanayi kentlerinde bulunan sosyalistler aracılığı ile bütün Ukrayna'yı yönetme politikası güdülüyordu.
Sovyetleri kastediyorsunuz yani.
Evet, evet.
Evet.
Ta Sovyetler zamanında bu döneme kadar, evet, yani 8 yıl öncesine kadar devam eden bir strateji mevcuttu. 2 senedir Donbas'ta süren ihtilafların başlangıcında Rusya Ukrayna'nın federal bir yapıya geçmesini istedi ve Donbas'taki yerel yöneticilerin Ukrayna'nın siyasetinde söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi defalarca. Ukrayna da bunu kabul etmedi. Haliyle bu da çok büyük sıkıntılara sebebiyet verdi. Şiddetli bir çatışma hali ortaya.
Neden kabul etmediler Donbas'takiler?
Donbas'takiler değil, Ukrayna'nın mevcut yönetimi, Kiev rejimi bunu kabul etmedi.
Ha, anladım, pardon. Donbas'takiler neden federal, yanlış sordum kusuruma bakmayın, neden onlar federal yönetim istediler?
Donbas'ta bir federal yapıya geçişin istemelerinin sebebi şu, kendilerinin de Ukrayna siyasetinde söz sahibi olmalarını dile getirdiler. Ama Ukrayna, yani Merkez Kiev yönetimi de bunu kabul etmedi. Aslında orada şöyle bir durum söz konusu. Çok çok eski zamanlardan beri, yani imparatorluğu, Rusya İmparatorluğu'nun çıkışından bu yana süre gelen bir Rusya ve Ukrayna çatışması, ihtilafı söz konusu. Tamamen aslında çok tarihi bir sürecin bugünkü artık gelişmelerini, bu sürecin devamındaki bugünkü gelişmeleri biz şu an yaşıyoruz.
Peki şimdi bunu şeylere gördük, BM kürsüsünde Rusya temsilcisinin açıklamalarını da gördük. Oraya gitmiş olanlar da bir parça biliyorlar. Tabii bir de Ukrayna'daki aşırı milliyetçilik herhalde burada bir rolü oluyor, olsa gerek, rolü olsa gerek diyelim. Bunun bir etkisi var mı? Neden? Şimdi tabii Sovyetler Birliği de, şimdi imparatorluk dediniz ama herhalde Sovyetler Birliği meselesi de burada önem taşıyor olsa gerek. Ben orada tanıklık etmiştim. Bütün her yer Sovyet mirası. Sosyalizm yok tabii ki. Onun altını çizmek gerekiyor. Artık daha değişik bir sistem var. Ama Kiev'de bunun zıttı bir takım gelişmelere devletin öncülüğünde sebebiyet verildiğinden şikayet ediyorlardı. Nedir bu Ukronazi meselesi? Siz tweetlerinizde de yer veriyorsunuz. Peki onu nasıl anlamak gerekiyor?
Onu da yine şu şekilde anlamamız gerekiyor. Sovyetlerin tarih tezi birleştirici bir tezdi. Kiev Kinezliği içerisinde yaşayan halk kimisi, onların tamamını eski Slav halkı dediler Sovyetler zamanındaki tarihçiler. Ve konuyu kapattılar bu şekilde. Bu yaklaşımın temel sebebi de imparatorluk dönemindeki Rus şövenizmine karşı halkların kardeşliği fikriydi. Bu fikrin üzerine daha sonrasında 2. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'da Ukraynalı faşist Stepan Bandera öncülüğünde Nazi Almanyası ile işbirliği ve Sovyetlere karşı etnik Ukrayna milliyetçiliği fikirleri ortaya çıktı. Bu Stepan Bandera, yani bizim şu anda Banderacılar, Banderistler diye tanımladığımız Ukrayna'daki mevcut neonazi gruplarının çıkışı da 2. Dünya Savaşı sırasına denk geliyor aslında.
Evet. Peki nasıl bu kadar etkili olabiliyorlar günümüzde? Bir takım anıtların yıkılması ya da Savunma Bakanlığı'na danışman atanması sağ sektör liderinin, böyle bir ya da 2014'teki süreçte de benzerlerini görmüştük. Burada nasıl bir yorum, değerlendirme yapmak gerekiyor?
Burada şu şekilde bir değerlendirme yapmamız lazım. Ukrayna'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko döneminde sağ sektör ve neonaziler devlet yönetimi içerisinde çok ciddi yerler edindiler. Hatta neonazi gruplarındaki bu militarist gruplar, paramiliter gruplar Ukrayna ordusunun içerisinde düzenli orduya entegre edildi ve düzenli ordu içerisinde eğitim gördüler ve hatta ve dahi Ukrayna düzenli ordusuna eğitim de verdiler. Kendilerinin tabii çatışma geçmişleri daha yüksek olduğu için. Dolayısıyla Petro Poroshenko döneminde bu fitil yakıldı ve şu an Ukrayna'nın elinde ciddi bir, yani fitili yakılmış bir bomba duruyor. Ve bunun ne zaman patlayacağını şu an kestiremiyoruz. Ekstradan bütün kıta Avrupa'sında ve Batı'da bu kadar çok Nazi karşıtı mevcutken ve bu yasalarla bu yasaklanmışken, Ukrayna'daki neonazilere Batı'dan çok ciddi desteğin ve fonlanmanın gelmesi de oldukça manidar.
Evet, Poroshenko diyoruz ama tabii Zelenski'nin de döneminde bu bunun devam ettiğinin işaretleri de var. Onu da herhalde anımsamak lazım. Yaroş yeni atandı diye biliyorum. Geçtiğimiz Kasım aylarında herhalde. Peki yani Kiev'in yani şöyle bir şey var. Orada bu kadar tahliyelere tanıklık ediyoruz. Tabii bir egemen unsur olduğu zaman daha dikkatler oralara çevriliyor bir şekilde ama karşılıklı milliyetçilik dediğimiz biliyorsunuz iki yönlü bir şey. Bu bağlamda Minsk anlaşmalarını ısrarla neden yani karışık bir tablo çıktı ortaya çünkü Rusya Federasyonu 8 yıldır bir tanıma kararı almamıştı bu cumhuriyetler. 2014 senesinde bağımsızlık ilan ettiler ancak orada bir tanınma olmadı. Son ana kadar Minsk'i uygulayın vurgusu yaptılar. Neden son ana kadar Zelenski bu Minsk'i uygulamadı? Çünkü şimdi kendileri Minsk'e atıf yapıyorlar. Nasıl oluyor böyle bir karmaşa? Hiç mi uygulamayı düşünmüyorlardı yoksa diye sorayım.
Aslında şöyle bir durum söz konusu Ceyda Hanım. Ukrayna Minsk süreci boyunca ve Normandiya formatı süreci boyunca kendi karşısında muhatap olarak Rusya'yı görmek istedi. Rusya ise şunu söyledi. Sizin muhatabınız biz değiliz. Sizin muhatabınız Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti. Daha sonrasında o iki halk cumhuriyetleri birleşti. Biliyorsunuz Novorossiya Konfederasyonu'nu kurdular.
Evet.
Sizin karşınızdaki muhatap bu iki halk cumhuriyetidir. De facto olarak yani kimse o zamanlar kimse tanımıyordu.
Evet.
Bu de facto cumhuriyetlerdir. Siz onlarla muhatap olmalısınız. Ve Rusya da her zaman şunu söyledi. Bizim muhatap olacağımız nokta Kiev değildir. Biz mesela Washington'la muhatap olabiliriz. Biz Berlin'le muhatap olabiliriz. Paris'le veya Londra'yla muhatap olabiliriz. Ama Kiev'le muhatap olmayacağız dedi. Zaten 8 senenin sonunda ne Minsk süreci ne Normandiya süreci işlevini yerine getiremedi. Güncel olarak ne Amerika Birleşik Devletleri ne İngiltere geri adım atmadı. Dolayısıyla dün de artık hepimizin canlı bir şekilde izlediği üzere iki de facto cumhuriyeti Rusya artık tanıdı. Kendi açısından de jure olarak tanıdı ve ne olacağını hep beraber göreceğiz.
Evet.
Şunu söylemek gerekiyor. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin Rusya tarafından tanınması demek diplomasi yollarının kapandığı anlamına gelmiyor. Zaten Rusya harcısı, sözcüsü Maria Zaharova da bunu dile getirdi dün.
Evet, şeyi belirtmek lazım herhalde burada. Ben de yayında söyledim. İlhak değil bu. 8 sene önce bağımsızlığını ilan etmiş Rusya dahil kimsenin tanımadığı iki yapının tanınması şu an itibariyle ve işbirliği anlaşmaları ama tabii varacağı yer herkes için açık gibi de gözüküyor. Peki buradan sonra nereye gider bu süreç? Sizin değerlendirmeniz nasıl olabilir? Çünkü Rusya'nın oturup konuşma çağrıları var ama Amerikan yönetimi Ukrayna'yı silahlandırdı, Minsk'i uygulamaması için teşvik etti ya da dert edinmedi bunu diyelim. Ve sonunda Ukrayna yalnız başına mı kaldı? Şimdi yaptırım uygulanacağı söyleniyor. Dünyanın tabii ki verili hukuktan kaynaklanan bir takım tepkileri de var ama orada da tabii Amerika sürekli o hukuku ihlal ettiği için başka eleştiriler de dile getiriliyor falan derken atmosfer biraz karışık tabii. Ukrayna yalnız mı bırakıldı, ne dersiniz? Yoksa büyük destek alacak mı?
Ukrayna'nın alabileceği destek sadece ve sadece bence benim kendi şahsi düşüncem bir silah desteği alacak ve yani şu an ciddi anlamda bölge çok aşırı derecede militarize edilmiş durumda. Yani çok fazla silah var. Ve bu çatışma ortamının bir an önce durması lazım. Çünkü eğer bu iş Donbas'ta durmazsa bilemiyoruz. Yani bundan sonraki süreç belki Transnistria'ya geçecek. Transnistria'ya geçmesi demek de bu sefer bölge ülkelerinin de işin içerisine dahil olması demek olacak. Bu da Türkiye açısından çok da iyi bir senaryo değil. Dolayısıyla iyi düşünmek ve iyi tasmak lazım. Bence zaten Ukrayna Washington tarafından sadece Rusya'yı yıpratmak için kullanıldı. Bunun dışında dünya sahnesinde Ukrayna'nın bir yeri yok. Yani Ukrayna'da böyle bile bile kaybedeceği bir savaşa doğru itiliyor. Kendisi ilerlemiyor ama itiliyor. Dolayısıyla bu hani real politik ekseninde düşünürsek Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları uluslararası çapta çözüme kavuşması için tesis edilen bugüne kadar ki hiçbir şey işe yaramadı. Yani biz sadece Minsk'i konuşuyoruz bugün ama bunun daha üstünde Budapeşte güvenlik mutabakatı var 94 yılında veya Normandiya formatı var. Bu üçü de hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla takdir edersiniz ki her devletin ulusal çıkarlarını doğrudan ilgilendiren uluslararası gelişmelere reaksiyon verme hakkı var. Moskova da bunu yapıyor şu an bakınca. Şimdi çoğu insan eleştiriyor tabii ki ama yani biraz da şöyle düşünmek lazım. Hani tek kutuplu dünya iyi bir şey değil. Bu cepheden bakmamız gerekiyor.
Peki bu bağlamda bir de son olarak Türkiye'yi de sorayım size. Ankara arabuluculuk yapmak istedi fakat krizi Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz olarak değerlendirdi. Açıklamalar öyle yapıldı ve Cumhurbaşkanı bu konuda arabulucu olmak istedi. Fakat tabii olmadı bu. Daha çok Rusya tarafından Minsk Anlaşması'na imza koyanlar Kiev'le özerk cumhuriyetler. Dolayısıyla onlar arasında arabuluculuk yaparsanız diye bir tepki gösterdi. Şimdi ilk dün akşam dikkat çekici oldu tabii Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan hemen herkesten önce açıklama gelmesi. Resmi kınama açıklaması. Bugün Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var. Hatta Cumhurbaşkanı Karadeniz'de üzerlerine düşen sorumluluğu üstlenmek gibi vurgular da yaptı. Türkiye'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye bu denklemde Karadeniz'deki en önemli güçlerden birisi olarak arabuluculuk görevini tabii ki üstlenebilir. Zaten siz de belirttiniz. Biz de zaten bütün haberlerde de gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu doğrultuda iyi niyetli bir arabuluculuk açıklamasında bulundu. Çünkü bizim ülkemizin temel stratejisi Karadeniz hakkında neydi? Bir barış denizi olarak kalması gerekiyor Karadeniz. Bunu bozmadan ilerlememiz gerekiyor. Karadeniz'deki olası her türlü tansiyonun yükselmesi Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atarken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarını da tehdit anlamı taşıyor. Boğazlar bir gecede tehdit altında kalabilir. Yani geçen sene çok tartışıldı, çok gündeme geldi. Montrö'nün statüsünün değişmesi gibi bir şey konuşuldu. Bir düşünsenize böyle bir durumun olduğunu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne açıkça zarar verecek bir durumdur. Ekstra da bölgede çıkacak daha gergin, daha büyük çatışma, ihtilaflar Türkiye'nin çok ciddi kayıplarına da sebebiyet verir. Neden? Çünkü biz Rusya'nın en büyük buğday müşterisiyiz. Biz çok fazla buğday alıyoruz Rusya'dan.
Evet, o da acayip değil mi? Aynen. Tarım ülkesi bizdik aslında. Şimdi Rusya'dan buğday alıyoruz. Evet. Evet, buyurun.
Öyle. Yani Ruslar şu an domates de üretiyorlar kendi seralarında. Bu şekilde düşünmek lazım. Şu an Rusya'dan buğday alıyoruz. Bunun ikinci alternatifi Ukrayna. İki ülke arasındaki ihtilafın büyümesi demek bizim buğdaysız kalmamız demek. İki ülkenin arasındaki ihtilafın büyümesi demek bizim doğalgazda büyük sıkıntılar yaşamamız demek. Ekstradan gübre. Gübre de bu iki ülkeden alıyoruz. Veya Belarus'tan alıyoruz. Belarus demek zaten artık hepimizin de bildiği gibi bir ittifak devleti, birlik devleti formatına geçtikleri için haliyle Rusya ile entegre bir yapıdan bahsediyoruz. Biz gübresiz de kalacağız demek. Bu çok büyük sıkıntılara sebep.
Turizm de var galiba değil mi? Tabii kesinlikle, turizmciler de biraz kaygılı. İki ülkeden de.
Çünkü Ruslar gelmesi Ukraynalılar geliyor diyorduk. Biz Rusya ile belli bir dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız için. Şu an bu süreçte ne Rus turist gelebilecek ne Ukraynalı turist gelebilecek. Kim gelecek buraya? Biz o zaman en büyük gelir kaynaklarımızdan birisi bizim turizm çünkü. O da çok büyük sıkıntı.
Evet, o zaman daha dikkatli olmakta fayda var gibi. Kırım tabii burada önemli. Kırım da Türkiye ile bir şekilde özellikle 2014 sürecinde daha iletişim kurma çabaları içerisindeydi. Bir de onu son olarak sorayım sizlere oradaki hissiyat bağlamında. En son Türkiye bağlamında onu da sormuş olayım.
Kırım'daki mevcut gelişmelere hissiyat bağlamında şunu söyleyebilirim. Yani Kırım'daki sadece Rus etnik halkı değil, oradaki Ukraynalı etnik halk da var. Orada Kırım Tatarı etnik halk da var. Bu üç temel etnik halkın da, Kırım Yarımadası'nın üç temel etnik halkının da fikirleri şu yöndeydi. Evet, biz 2014'te şanslıydık. bir şekilde Ukrayna içerisindeki iç savaştan kurtulduk ve kendimizi daha stabil bir düzenin içerisinde yer alabilecek şekilde konuşlandırdık. Ama Donbas'ın böyle bir şansı olamamıştı. Donbas bugün o şansı yakalayabildi mi hep beraber göreceğiz. Çünkü şu an bir bağlanma isteği, öyle bir referandum veya bir öyle bir talep yok. Büyük ihtimalle de zaten böyle bir senaryo olmayacağını ben şahsen düşünüyorum ama yani bugün böyle düşünüyor olmamız yarın bu durumun tam tersi yaşanacağı ya ve tam tersi yaşanmayacağı anlamına gelmez tabii ki.
Evet, ama orasını göreceğiz.
Evet, evet, bir yandan da şu son iki sorunuzu şu şekilde bağlamak isterim. Hem Türkiye hem Kırım açısından. 1856 Kırım Savaşı'nda bizim yaptığımız hatalar tekrarlanırsa Türkiye zararlı çıkacaktır. Hatırlayın, bu savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu teknik olarak kazanmıştı ama realitede kaybetmişti. İtalyanlardaki şehir devletleri birleşip Büyük İtalya'yı oluştururken Sivastopol'de Ruslar adeta bir Çanakkale yarattılar kendileri için ve onların milletleşme ve devletleşme süreci başladı. Osmanlı ise İngilizlere borçlu çıktı ve en sonunda parçalandı. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gerekiyor.
Gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için Bas Bey.
Teşekkürler Ceyda Hanım. Kolay gelsin.
Sağ olun. Evet, Vasfi Sel'le konuştuk bu gelişmeleri. Neden Minsk Anlaşması uygulanamadığı 8 sene boyunca, neden böyle bir tanıma kararı çıktı, arkasındaki faktörler neydi, desteği neydi, hepsini konuşmaya çalıştık, daha da konuşacağız gibi gözüküyor. Farklı değerlendirmeleri de alacağız. Bugün Julia Savicheva'dan Prosti za Ljubovi diye bir şarkı seçmiş arkadaşlarım. Yarın Eksen'de görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Oh,
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.